Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 30. Ayrım. Adel o akşam yemekten önce sabunlu ılık suyla dolu küvete uzandı. Alt kattaki televizyonun sesini duyabiliyordu. Kebir, eski bir korsan filmi izlemekteydi. Bütün öğleden sonra içinde salınıp duran öfke yavaş yavaş akıp gitmişti. Adel şimdi, Golam'a çok sert davrandım diye düşünüyordu. Bir keresinde babacan ona, bazen ne kadar çok verirsen ver, yoksullar zenginlerin aleyhine konuşur demişti. Bunun temel nedeni, kendi hayatları yüzünden duydukları hayal kırıklığıydı ve bunun çaresi yoktu. Hatta doğal bir şeydi. Onları suçlamamalıyız Adel demişti babası. Adel, dünyanın özünde adaletsiz bir yer olduğunu anlamayacak kadar saf değildi. Bunu görmek için yatak odasının penceresinden dışarıya bakması yeterliydi. Ancak bu gerçeğin kabulünün, Golam gibilerinin yüreğine su serpmediğini tahmin edebiliyordu. Belki Golam gibi insanlar, suçu atacak birine, kanlı canlı bir hedefe, çektikleri sıkıntıların kaynağı olarak, iç rahatlığıyla gösterebilecekleri, lanetleyip öfkelenebilecekleri birine gereksiniyorlardı. Ve babacan, verilecek en doğru karşılığın, onları anlamak, yargılamaktan kaçınmak olduğunu söylerken haklıydı. Hatta iyilikle, şefkatle karşılık vermek. Küçük sabunlu baloncukların yüzeye çıkıp patlayışını izlerken, Adel babasını, kasabada onun hakkında iğrenç dedikodular yayan kişiler olduğunu bile bile, sağlık ocakları, okullar yaptırmayı sürdürdüğünü düşündü. Kurulanırken, annesi kapıdan içeri başını uzattı. "Yemeğe iniyor musun?" "Aç değilim," dedi. "Ya." Kadın içeri girdi. Raftan bir havlu çekti. "Gel otur, saçlarını kurulayayım. Kendim yapabilirim," dedi Adel. Annesi onun arkasında durdu. Gözleri aynadan oğlanı inceliyordu. "Her şey yolunda mı Adel?" Adel omuzlarını silkti. Annesi bir elini onun omzuna koydu. Oğlunun yanağını eline sürtmesini bekler gibiydi ama Adel yapmadı. "Anne, sen hiç babacanın fabrikasını gördün mü?" Annesinin devinimlerindeki duraksama Adel'in gözünden kaçmadı. "Elbette sen de öyle." "Resimleri kastetmiyorum. Gidip gördün mü? İçine girdin mi?" "Nasıl gideyim ki?" dedi annesi, aynadaki başını yana eğerek. "Helmand güvenli değil. Baban ne seni ne de beni asla tehlikeye atmaz." Adel başıyla doğruladı. Aşağıda toplar gürlüyor, korsanlar savaş naraları atıyordu. 3 gün sonra Golam yeniden ortaya çıktı. Hızlı adımlarla Adel'in yanına geldi, sonra durdu. "Gelmene sevindim," dedi Adel. "Sana bir şey getirdim." Ağaç kütüğünün üzerinde duran yaptıkları ağız dalaşından beri her gün yanında taşıdığı ceketi aldı. Çikolata kahvesi renginde, deri bir ceketti. İçi yumuşacık, koyun postuyla astarlıydı. Fermuarla açılıp kapatabilen bir başlığı vardı. Golam'a uzattı. "Yalnızca birkaç kere giydim. Bana biraz büyük geliyor. Sana uyar." Golam kıpırdamadı. "Dün otobüsle Kabil'e gittik, mahkeme binasına," dedi dümdüz bir sesle. "Bir bakalım yargıç bize ne dedi." "Kötü haberlerim var," dedi. "Bir kaza olmuş. Küçük bir yangın. Babamın tabu belgeleri yanmış, kül olmuş." Adel, ceketi tutan elini ağır ağır indirdi. "Belgeler olmadan hiçbir şey yapamayacağını söylerken, bileğinde ne vardı biliyor musun? Babamın geçen gidişinde adamın bileğinde görmediği yepyeni altın bir saat." Adel gözlerini kırpıştırdı. Golam bakışlarını cekete çevirdi. Yakıcı, cezalandıran bir bakıştı. Utandırmak amaçlıydı. İşe yaradı. Adel büzüldü, küçüldü. Elindeki ceketin ağırlaştığını, bir barış sunusundan bir rüşvete dönüştüğünü hissetti. Golam hızla arkasını döndü. Kararlı adımlarla yola doğru seyirtti. Babacan, döndüğü günün akşamı evde bir parti verdi. Adel yere serilmiş sofra örtüsünün başına, babasının yanına oturdu. Babacan bazen yere oturup parmaklarıyla yemeği yeğlerdi. Özellikle de cihat yıllarından arkadaşlarıyla beraberken. "Bana mağara günlerimizi anımsatıyor," diye dalga geçerdi. Kadınlar yemek salonundaki masada çatal kaşıkla yiyorlardı. Adel'in annesi masanın başındaydı. Adel onların mermer duvarlarda yankılanan gevezeliklerini duyabiliyordu. İçlerinden biri, kızıla boyanmış uzun saçları ve Geniş bir kalçası olan kadın, babacanın bir arkadaşıyla nişanlanmıştı. Akşamın başlarında dijital fotoğraf makinesinden Adel'in annesine Dubai'deki bir gelinlik mağazasında çektiği resimleri göstermişti. Yemekten sonra çay içilirken babacan bir savaş anısını, birliğinin kuzeydeki bir vadiye girmesini engellemek için bir Sovyet kolunu nasıl pusuya düşürdüklerini anlattı. Kurşun menziline girdiklerini görünce dedi, bir eliyle dalgın dalgın Adel'in saçlarını okşayarak ateş açtık. En öndeki aracı vurduk, sonra da birkaç cipi. Geri çekileceklerini ya da yarıp geçmeye çalışacaklarını sandım. Oysa orospu çocukları durdu. Araçlardan indi ve bizi yaylım ateşine tuttu. Aklınız alıyor mu? Salonda mırıltılar dolaştı. Başlar sallandı. Adel buradakilerin en azından yarısının sabık mücahitler olduğunu biliyordu. Sayıcı onlardan üstündük. Belki 3'e 1 filandık ama ağır silahları vardı. Bir de baktık, onlar bize saldırıyor. Meyve bahçelerindeki pozisyonumuzu bozmaya çalışıyor. Az sonra herkes bir yana kaçıştı. Tabanları yağladık. Ben, bir de Muhammed bilmem ne adındaki bir herif birlikte koşuyordu. Asmalarla dolu bir arazide yan yana koşuyorduk. Şu sırıklı, telli filan olanlardan değil de toprakta kendi kendine yetişen asmalardan da. Kurşunlar dört yandan yağıyor, canımızı kurtarmak için koşuyorduk. Ansızın ikimizin de ayağı takıldı, yere düştük. Ben bir saniye sonra ayağa fırladım ama Muhammed görünürlerde yoktu. Dönüp bağırdım, kalksana ulan ayağa, eşol eşek! Babacan, dramatik etki için bir an sustu. Kahkahasını bastırmak için yumruğuyla ağzını tıkadı. Sonra bizimki fırlayıp kalktı, koşmaya başladı. Bir de baktım, manyak orospu çocuğunun eli kolu, aklınız alıyor mu, üzüm dolu. Kahkahalar yükseldi, Adel de güldü. Babası onun sırtını sıvazladı, kendine doğru çekti. Biri bir başka öykü anlatmaya başladı. Babacan, tabağının yanındaki sigaraya uzandı. Ama yakmaya fırsat bulamadı. Çünkü ansızın evin bir yerlerinde bir cam şangırtıyla kırıldı. Yemek salonundan kadın çığlıkları geldi. Mermere düşen madeni bir şey, belki bir çatal ya da tereyağı bıçağı, yüksek bir sesle şıngırdadı. Erkekler ayağa fırladılar. Azmarayla kebir, koşarak salona daldılar. Tabancalarını çekmişlerdi bile. Girişten geldi dedi kebir. O tam bunu söylerken bir cam daha kırıldı. Burada bekleyin kumandan sahip, biz gidip bakalım dedi Azmaray. Ne beklemesi be diye kükredi çoktan harekete geçmiş olan babacan. Kendi evimde korkup sinecek değilim. Girişteki hole doğru seyirtti. Adel, kebir, Azmaray ve bütün erkek konuklar da peşinden. Giderlerken Adel, kebirin kışları şöminedeki ateşi karıştırmakta kullanılan metal çubuğu aldığını gördü. Adel, onlara doğru koşan annesini de gördü. Yüzü solgun, gergindi. Antreye vardıklarında camdan içeri uçarak giren bir taş, cam parçalarıyla birlikte zemine düştü. Kızıl saçlı gelin adayı bir çığlık attı. Dışarıda biri bağırıyordu. Adel'in arkasındakilerden biri, "Nöbetçiyi nasıl geçmişler ki?" dedi. "Kumandan sahip, hayır!" diye havladı kebir ama Adel'in babası kapıyı açmıştı bile. Hava kararmaya yüz tutmuş olsa da yazdı. Gökyüzü hala soluk bir sarıya batmıştı. Adel uzaklardaki küçük ışık kümelerini görebiliyordu. Şadbağanau'daki insanlar ailece akşam yemeğine oturmaya hazırlanıyordu. Ufukta yuvarlanıp giden tepeler kararmıştı. Gecenin bütün boşlukları doldurması yakındı. Ama yine de ortalık yeterince karanlık değildi. Adel'in gördüğü iki elinde iki taş, ön basamakların dibinde duran yaşlı adamı gözden gizleyemiyordu. Onu yukarı götür dedi babacan, omzunun üstünden karısına hemen. Annesi Adel'i omuzlarından tutup merdivenden çıkarttı. Koridordan geçirip babacanla paylaştığı yatak odasına soktu. Kapıyı kapatıp kilitledi, perdeleri çekti. Televizyonu açtı, Adel'i yatağa götürdü, yan yana oturdular. Ekranda uzun kurta gömlekler giymiş, örgü takkeler takmış iki Arap, şu canavar kamyonlardan biriyle uğraşmaktaydı. Ne yapacak o ihtiyara diye sordu Adel, titremesini önleyemiyordu. Anne, o adama ne yapacak? Başını kaldırıp annesine baktı. Yüzünden bir gölge geçtiğini gördü ve ansızın anladı. Annesinin ağzından çıkacak şeye güvenmemesi gerektiğini anlayıverdi. Onunla konuşacak dedi annesi, sesinde hafif bir titremeyle. Dışarıdaki adam her kimse, baban onu akla mantığa davet edecek. Baban hep öyle yapar. İnsanları ikna etmeye çalışır. Adel başını hayır anlamında salladı. Ağlamaya başlamıştı. Hıçkıra hıçkıra. Ne yapacak anne? O yaşlı adama ne yapacak? Annesi aynı şeyleri söylemeyi sürdürdü. Her şeyin yoluna gireceğini, sonunun tatlıya bağlanacağını, kimsenin canının yanmayacağını yineleyip durdu. Ama o konuştukça Adel'in hüngürtüsü arttı. Sonunda ağlamaktan bitap düştü. Annesinin kucağında uyuyakaldı. Sabık komutan suikast girişiminden kurtuldu. Adel, haberi babasının çalışma odasında, babasının bilgisayarından okudu. Haberde saldırıdan, son derece tehlikeli saldırgandan ise Taliban'la bağlantılı olduğundan kuş kullanılan eski bir sığınmacı diye söz ediliyordu. Makalenin ortalarına doğru yapılan alıntıda, Adel'in babası, ailesinin güvenliği için endişelendiğini söylüyordu. Özellikle de hiçbir suçu olmayan küçük oğlum için demişti. Haberde saldırganın adı verilmediği gibi ona ne olduğundan da söz edilmiyordu. Adel bilgisayarı kapadı. Aslında onu kullanmaması gerekiyordu. Babasının çalışma odasına girmekle bir yasağı çiğnemişti. Bir ay önce olsaydı buna kesinlikle cesaret edemezdi. İsteksizce odasına döndü. Yatağına uzanıp eski bir tenis topunu duvara atmaya başladı. Pat, pat, pat. Çok geçmeden annesi başını kapıdan uzattı. Önce durmasını rica etti, sonra da buyurdu ama Adel durmadı. Kadın bir süre kapıda oyalandıktan sonra sessizce çekildi. Pat, pat, pat. Yüzeyde değişen bir şey yoktu. Adel'in gündelik faaliyetlerinin bir dökümü çıkarılsaydı, olağan temposuna döndüğünü gösterirdi. Yine aynı saatte uyanıyor, yıkanıyor, anne babasıyla kahvaltı ediyor, özel öğretmeniyle ders çalışıyordu. Ardından öğle yemeğini yiyip, öğleden sonrayı aylaklık ederek, kebirle film izleyerek ya da video oyunları oynayarak geçiriyordu. Oysa hiçbir şey aynı değildi. Golam ona bir kapıyı aralamış olabilirdi ama onu kapıdan bir itişte geçiren babacan olmuştu. Adel'in zihnindeki uyuyan dişliler dönmeye başlamıştı. Adel'e sanki bir gecede tamamen yeni, ilave bir duyu kazanmış gibi geliyordu. Yıllardır karşısında durduğu halde hiç fark etmediği şeyleri algılama, iç yüzünü kavrama gücü veren bir sezgi. Örneğin, annesinin kendine sakladığı sırlar olduğunu görüyordu. Annesine bakıyor ve sırların bu yüzden hafif hafif dalgalandığını görüyordu. Bildiklerini tıpkı ikisinin bu koca evdeki hali gibi kilitlenmiş, sıkıca kapatılmış, özenle korunan şeyleri oğlundan saklamak için nasıl çabaladığını. Adel babasının evini ilk kez başkalarının gözüyle, yani bir ucube, bir hakaret, bir adaletsizlik anıtı olarak görüyordu. Onlardan başka herkesin dinlendirilmemiş görüşüydü bu. İnsanların babasını hoşnut etme telaşındaki sindirilmişliğini, korkuyu görüyordu. Gösterdikleri saygının, itaatin dayandığı gerçek bayanda bu korkuydu işte. Golam'ı düşündü. Bu yeni içgörüsü nedeniyle Adel'le iftar ederdi herhalde. Adel, yaşamını baştan beri yöneten, daha geniş, daha kapsamlı devinimleri ilk kez gerçek anlamda fark ettiğini hissetti. Ve bir insanın içinde birbiriyle delice çelişen gerçeklerin yatabildiğini, salt babasının, annesinin ya da kebirin değil, kendisinin içinde de. Bu son keşif bazı bakımlardan Adel için en şaşırtıcı olanıydı. Şimdi babasının eylemlerini, önce cihat adına, sonra da özverinin hak edilmiş ödülleri dediği şey adına neler yaptığını bütün çıplaklığıyla öğrenmek Adel'i sersemletti, allak bullak etti. En azından bir süreliğine. Taşların camdan içeriye yağdığı o akşamdan sonra günlerce babasının odaya her girişinde Adel'in karın ağrısı tuttu. Ne zaman babasının cep telefonuna böğürdüğünü, hatta banyoda bir şarkı mırıldandığını duysa, bel kemiğinin büzüştüğünü, boğazının acı verecek kadar kuruduğunu hissediyordu. Babası ona iyi geceler öpücüğü veriyor, Adel içgüdüsel olarak geri çekilmek istiyordu. Karabasanlar görüyordu. Rüyasında meyve bahçesinin kenarında duruyor, ağaçların arasında sürüp giden bir dayak sahnesini seyrediyordu. Bir kalkıp bir inen madeni çubuğun parıltısı, ete ve kemiğe çarpan demirin sesi. Bu rüyalardan göğsüne hapsolmuş bir ulumayla uyanıyordu. Beklenmedik anlarda yandan çarpan ağlama nöbetleriyle sağa sola savruluyordu. Öte yandan bir şey daha olmaktaydı. Zihnindeki yeni farkındalık henüz silikleşmemişti ama kendine yavaş yavaş bir yoldaş bulmuştu. Şimdi Adele'in içinde hızla akan, başka, karşıt bir bilinçlilik akımı vardı. İlkini yerinden etmemiş, onun yanında kendine bir yer talep etmişti. Adele benliğinin bu ikinci, daha rahatsız edici parçasına karşı bir uyanış hissediyordu. Bu parçası şu an ıslak bir yün kazak gibi tenine batan yeni kimliği zamanla, usul usul, neredeyse hiç fark edilmeksizin kabullenecekti. Adele muhtemelen er geç durumu kabulleneceğini anlıyordu, tıpkı annesinin yaptığı gibi. Başta annesine çok kızmıştı, şimdi ise daha bağışlayıcıydı. Belki de kocasından korktuğu için kabullenmişti. Ya da sürdürdüğü bu lüks yaşama karşılık sus payı olarak. En çok da Adele'in sonunda kabulleneceği nedenden, mecbur kaldığından. Başka bir seçeneği var mıydı? Nasıl ki Golam kendi hayatından kaçıp kurtulamazsa, Adele de kaçamazdı. İnsanlar en akla hayale sığmayacak koşullarda yaşamayı öğreniyordu. Kendisi de öyle yapacaktı. Onun yaşamı buydu. Annesi buydu. Babası buydu. Ve baştan beri bilmiyor olsa da kendisi de buydu. Adele, babasını eskisi gibi, o kalın kollarının arasında büyük bir mutlulukla uyuduğu zamanlardaki gibi sevemeyeceğinin farkındaydı. Bu artık tasavvur edilemez bir şeydi. Ama onu yeniden sevmeyi öğrenecekti. Her ne kadar bu artık farklı, daha karmaşık, çok daha berbat bir iş olsa da. Adele, birdir bir oynar gibi çocukluğunun üstünden atladığını hissediyordu. Yere bir yetişkin olarak inecekti. İndiğinde de artık geri dönüşü olmayacaktı. Çünkü yetişkin olmak, babasının bir zamanlar bir savaş kahramanı olmak için söylediği şeye benziyordu. Bir kere oldun mu, öyle de ölürsün. Gece yatakta yatarken Adele bir gün, belki yarın, belki ertesi gün ya da gelecek hafta evden çıkacağını, yel değirmeninin oradaki arsaya, Golam'ın ailece konduklarını söylediği yere yürüyeceğini düşündü. Arsayı boş bulacağını düşündü. Yolun kıyısında duracak, Golam'ı, annesi, erkek kardeşleri ve babaannesiyle birlikte gözünün önüne getirmeye çalışacaktı. İple bağlanmış denklerini güç bela taşıyarak, düzensiz bir sıra halinde yürüyen, taşra yollarının tozlu sırtlarında sessizce ilerleyen, kendine konacak bir yer arayan bir aile. Golam artık ailenin reisi, çalışmak zorunda. Gençliğini kanal temizleyerek, hendek kazarak, tuğla yaparak, tarla sürerek harcayacak. Yavaş yavaş, Adele'in saban sürerken gördüğü o iki büklüm, kösele suratlı adamlardan birine dönüşecek. Adele o arsada bir süre duracağını, tepelere, yeni Şadbağ'ın tepesinde yükselen dağlara bakacağını düşündü. Sonra elini cebine sokacak. Bir gün meyve bahçelerinde gezinirken bulduğu şeyi, tam ortasından kırılmış olan tel gözlüğün sol yarısını çıkartacaktı. Camında çatlaklardan oluşan bir örümcek ağı, sapının şakağa denk gelen yerinde kurumuş kan. Kırık gözlüğü bir çukura atacak. Adele arkasını dönüp eve doğru giderken hissedeceği şeyin büyük bir olasılıkla rahatlama olacağından kuşkulanıyordu. 30. ayrımın sonu. Sayfa 276. Devamı 31. ayrımda.